Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 33. ayrım. Kornukopyayı dikkatle inceledi ve ne demek istediğini anladım. Kuyruk saat 12'yi işaret ediyor, dedim. Doğru, yani burası saatimizin tepe noktası, dedi ve ivedi hareketlerle saatin yüzeyine birden 12'ye kadar rakamlar yazdı. 12 ile 1 arası yıldırım bölgesi. İlgili dilime küçük harflerle yıldırım yazdı. Sonra saat yönünde ilerleyerek gerekli aralıklara kan, sis ve maymunlar diye not düştü. 10 ile 11 arası dalga, dedim. Bunu da ekledi. Bu noktada tepeleme zıpkın, balta ve bıçaklarla dolanmış Finik ve Johanna da bize katıldılar. Bizim görmediğimiz bir şeyler görmüş olabileceklerini düşünerek Johanna ve BT'ye "Diğer aralıklarda sıra dışı bir şey fark ettiniz mi?" diye sordum. Fakat bolca kandan başka bir şey görmemişlerdi. Oralarda her şey olabilir, dedim. Oyun kurucuların silahlarının bizi ormanın dışına kadar takip edebildikleri alanları işaretleyeceğim. Böylece oralardan uzak dururuz, dedi. Pita ve sisle dalga kumsallarının üstüne çapraz bir çizgi çekti. Sonra arkasına yaslandı. En azından bu sabaha göre çok fazla şey biliyoruz. Hepimiz kafalarımızı sallayarak onayladık. O anda fark ettim, sessizlik. Kanaryamız şarkı söylemeyi kesmiş. Bir an bile duraksamadım. Yayıma bir ok yerleştirip hızla döndüm ve sırılsıklan bir glosun gırtlağa parlak kırmızı bir çizgiyle yarılmış vresi yere yatırmış olduğunu gördüm. Okumun ucu glosun şakağında kayboldu. Ben yayıma yeni bir ok yerleştirirken Johanna baltasını Kaşmir'in göğsüne gömdü. Finik, Brutus'un Pita'ya savurduğu mızrağın yönünü şaşırttı ve bu arada uyluğuna Enobarya'nın bıçağını yedi. Arkasına saklanacakları kornukopya olmasa ikinci mıntıkanın iki haracı da ölmüş olurdu. Peşlerine düşmek için öne fırladım. Bum bum bum top atışı. Vrace'e yardım etmemizin imkansız olduğunu, Gloss ve Kaşmir'in peşine düşmemize gerek olmadığını doğruluyordu. Müttefiklerim ve ben, boynuzun çevresinde dönerek bir kara uzantısından ormana doğru kaçan Brutus ve Enobarya'nın peşine düştük. Birden yer ayağımın altında sarsılmaya başladı ve yan olarak kuma düştüm. Kornikopya'yı taşıyan kara parçası hızla dönmeye başladı, orman bulanık bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyordu. Beni suya doğru çeken merkez kaç kuvvetini hissediyordum. Ellerimi ve ayaklarımı kuma saplayarak oynak zemine tutunmaya çalıştım. Uçuşan kumlar ve yaşadığım sersemlik yüzünden gözlerimi sımsıkı yummak zorunda kaldım. Hiç kıs kesmeden pat diye durduğumuz o ana kadar sımsıkı tutunmaktan başka hiçbir şey yapamadım. Müthiş bir kusma ihtiyacı ve öksürükle ağır ağır doğruldum ve arkadaşlarımın da benimle aynı durumda olduklarını gördüm. Finik, Johanna ve Pita bu sarsıntıya dayanabilmişlerdi. Üç ceset deniz suyuna savrulmuştu. Brace'in şarkısının eksikliğini hissetmemle şu an arasında en çok bir ya da iki dakika geçmiş olabilirdi. Bir süre nefes nefese ağızlarımızın içine dolan kumu temizlemeye çabalayarak oturduk. Johanna, "Walt nerede?" diye sordu. Ayağa kalktık. Titreyen bacaklarla kornikopyanın çevresinde attığımız tur, BT'nin orada olmadığını doğruluyordu. Finik, onu yaklaşık 20 metre uzakta suyun içinde yüzeyde sürüklenirken gördü ve yanımıza getirmek üzere derhal suya atladı. Teli ve BT için ne kadar önemli olduğunu ancak o zaman hatırladım. Deli gibi çevreme bakındım. Nerede? Nerede olabilir? Ve sonra gördüm. Suyun içinde Brace'in sımsıkı kasılmış avucunda duruyordu. Bundan sonra yapmam gereken şeyi düşününce mideme sancılar girdi. Diğerlerine "Beni kollayın," dedim. Silahlarımı bir kenara atıp son hızla Vres'in cesedine en yakın kara uzantısına koştum. Hiç hız kesmeden suya atladım ve Vres'e doğru yüzmeye başladım. Göz ucuyla tepede beliren hava aracını ve onu almak için aşağı doğru inen pençesini gördüm ama durmadım. Var gücümle yüzdüm ve sonunda Vres'in cesedine çarptım. Nefes nefese suyun üstüne çıktım, boynundaki yaradan suya karışan kanı yutmamaya çabalıyordum. Vrace ölüm ve belindeki kemer sayesinde suyun üstünde, gözlerini acımasız güneşe dikmiş gibi sırt üstü yatıyordu. Bir taraftan suyun üstünde durmaya çalışırken tel bobinini son nefesinde sımsıkı kapattığı parmaklarının arasından neredeyse söküp almak zorunda kaldım. Göz kapaklarını örtüp ona fısıltıyla veda etmekten ve yüzerek uzaklaşmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bobini kumların üstüne savurup kendimi de sudan çektiğimde cesedi çoktan gitmiş oldu. Ama ağzımda hala deniz tuzuyla karışık kanının tadı vardı. Kornikopya'ya yürüdüm. Finik, biraz su yutmuş olan BT'yi sapasağlam geri getirmeyi başarmıştı. BT dik oturmuş, yuttuğu suları çıkarıyordu. Neyse ki gözlüğüne sahip çıkmayı akıl edebilmişti. Bu sayede en azından görebiliyordu. Tel bobinini kucağına bıraktım. Bobin pırıl pırıl olmuş, üzerinde kandan eser kalmamıştı. Telin bir kısmını çözüp parmaklarının arasından geçirdi. İlk defa bu kadar dikkatli baktığım için telin daha önce gördüklerime hiç benzemediğini fark ettim. Soluk altın rengindeydi ve saç teli kadar inceydi. Uzunluğunu merak ediyordum. Bu büyüklükteki bir bobini doldurmak için kilometrelerce tel gerekirdi. Ama sormadım çünkü BT'nin Vress'i düşünmekte olduğunu biliyordum. Diğerlerinin hüzünlü yüzlerine baktım. Finik, Johanna ve BT, üçü de mıntık ortaklarını kaybettiler. Pita'nın yanına gittim ve kolumu omzuna attım. Bir süre derin bir sessizlik içinde oturduk. Johanna nihayet, "Bu pis kokulu adadan gidelim," dedi. Geriye büyük kısmını korumayı başardığımız silahlarımızı toplamak kaldı. Neyse ki buradaki asmalar çok güçlüydüler. Paraşüte sardığım tıkaç ve ilaç tüpü hala belimde duruyordu. Finik fanilasını çıkarıp Enobarya'nın bıçağının açtığı yaraya sardı. Neyse ki yarası derin değildi. BT yavaş ilerlersek yürüyebileceğini düşünüyordu. Kalkmasına yardım ettim. Saat 12'ye denk düşen kumsala gitmeyi kararlaştırdık. Orada birkaç saat sürecek bir sükunet yakalayabilirdik ve zehirli atıklardan korunmuş olurduk. Ve sonra Pita, Johanna ve Finik 3 farklı istikamete doğru yürümeye başladılar. 12 demiştik değil mi? Dedi Pita. Kuyruk 12'yi işaret ediyor. Bizi çevirmelerinden önce öyleydi, dedi Finik. Ben güneşe göre karar veriyordum. Güneş bize ancak saatin 4'e yaklaştığını söyleyebilir Finik, dedim. Bence Katniss'in söylemeye çalıştığı şu. Zamanı biliyor olmamız, 4'ün saat üzerinde nereye denk geldiğini bildiğimiz anlamına gelmez. Yön konusunda genel bir fikre sahip olabilirsiniz. Tabii eğer ormanın dış halkasını da yerinden kaydırmış olabileceklerini hesaba katmazsanız, dedi BT. Hayır, Katniss'in söylemeye çalıştığı bundan çok daha basit bir şeydi. BT, benim güneş hakkındaki yorumumun çok ötesine geçen bir teori oluşturdu. Yine de o sayfayı daha önce okumuşum gibi kafamı salladım. Evet, yani bu yollardan herhangi bir tanesi saat 12'ye çıkabilir, dedim. Ormanı dikkatle süzerek Kornikopya'nın çevresini dolaştık. Ormanın kafa karıştırıcı bir tek düzeliği vardı. Saat 12'de yıldırımın isabet ettiği yüksek ağacı hatırladım ama her dilimde benzer bir ağaç vardı. Johanna, Enobarya ve Brutus'un izlerini takip etmemizi öneriyordu ama izler rüzgar ya da suyla çoktan silinmişlerdi. Herhangi bir şeyin yerini saptamak imkansızdı. Saat konusundan hiç bahsetmemeliydim, dedim buruk bir sesle. Şimdi bu avantajı da elimizden aldılar. Sadece geçici bir süre için, dedi BT. Saat 10'da dalgayı yeniden göreceğiz ve yolumuzu bulacağız. Pita, evet, dedi. Arenayı baştan aşağı değiştiremezler ya. Johanna sabırsız bir sesle, bir önemi yok zaten, dedi. Bize söylemen gerekiyordu, yoksa kampımızın yerini değiştirmezdik, seni beyinsiz. Komik ve tuhaftı ama Johanna'nın mantıklı cevabı, küçümseyici olmasına rağmen, beni rahatlatan tek cevap oldu. Evet, harekete geçmelerini sağlamak için onlara söylemeye mecburdum. Hadi, suya ihtiyacım var. İçine iyi bir his doğan var mı? Rastgele bir yol seçtik ve kaç numaraya yöneldiğimizden tamamen habersiz halde yürümeye başladık. Ormana ulaşınca içinde bizi neyin beklediğini çözmek için dikkat kesildik. Maymun saati olmalı. Ama içeride tek bir maymun bile göremiyorum, dedi Pita. Bir ağaçtan su çıkarmaya çalışacağım. Hayır, sıra bende, dedi Finik. En azından arkanı kollayayım, dedi Pita. Johanna, bunu Katniss yapabilir. Yeni bir harita çizmen gerek. Diğeri suyla yıkanıp gitti, dedi. Bir ağaçtan büyükçe bir yaprak koparıp Pita'ya uzattı. Bir an için bizi bölüp öldürmeye çalışacaklarından şüpheleniyordum. Ama çok mantıklı olmazdı çünkü Finik ağaçla uğraşırken avantaj bende olacaktı. Ve Pita da Johanna'ya göre çok iriydi. Bu yüzden Finik'in peşinden ormanın 15 metre kadar içerisine yürüdüm. Finik iyi bir ağaç buldu ve bıçağıyla delik açmaya koyuldu. Silahlarımı çekmeye hazır halde orada dururken bir şeylerin döndüğü ve bunun Pita ile ilgili olabileceği duygusunu bir türlü bertaraf edemiyordum. Gongun çaldığı andan beri attığımız bütün adımları zihnimde canlandırarak huzursuzluğumun kaynağını bulmaya uğraştım. Finnick'in Pita'yı metal plakasından kurtarması. Kalbi durduğu zaman Finnick'in Pita'yı hayata döndürmesi. Max'in Pita hayatta kalabilsin diye kendini Sis'e feda edişi. Maymun saldırısı sırasında kendini Pita'ya siper eden Morfinman kadın. Kariyerlerle mücadelemiz çok hızlı olup bitti ama Finnick, Enobarya'nın bıçağını bacağına yemek pahasına, Brutus'un mızrağının Pita'ya saplanmasına engel olmadı mı? Ve şu anda da Johanna, Pita'dan ormana girip risk almak yerine bir yaprağa harita çizmesini istedi. Hiç şüphe yoktu. Galiplerin bazıları, aklımın ermediği nedenlerden ötürü kendilerini tehlikeye atmak pahasına Pita'yı korumaya çalışıyorlardı. Serseme dönmüş durumdaydım. Öncelikle bu benim görevimdi. Ayrıca hiç de mantıklı değildi. Çünkü içimizden sadece biri bu arenadan sağ çıkabilirdi. O zaman neden korumak için Pita'yı seçtiler? Haymitch, Pita'nın hayatını kendi hayatlarının önüne koymaları için onlara ne demiş ya da nasıl bir pazarlık yapmış olabilir ki? Pita'yı hayatta tutmak için kendi nedenlerimi biliyordum. O benim dostumdu ve bu benim Kapitol'e meydan okuma ve korkunç açlık oyunlarını tepe taklak etme biçimimdi. Ama onunla gerçek bir bağım olmasaydı beni onu korumaya ya da onun hayatını kendiminkine tercih etmeye ne ikna edebilirdi? Tamam, Pita cesur bir insandı ama oyunlarda hayatta kalabilmek için hepimiz cesur davranmadık mı? İyiliğini göz ardı etmek zordu elbette ama yine de ve o anda aklıma Pita'nın hepimizden daha iyi yapabildiği bir şey geldi. Kelimelerle oynayabiliyordu. Her iki mülakatında da hepimizi ezip geçti ve belki de içinde yatan iyiliğinden olsa gerek bir kalabalığı, hayır bir ülkeyi basit bir cümleyle kendi tarafına çekebilme gücüne sahipti. Devrimimizin liderini taşıması gereken özelliğin bu olduğunu hatırlıyordum. Haymitch, diğerlerini de buna ikna etmiş olabilir miydi? Pita'nın dilinin Kapitol karşısında ortaya koyabileceğimiz her tür fiziksel güçten daha kudretli olabileceğini bilmiyordum. Bu bana haraçların bazıları için fazla büyük bir adım gibi geliyordu. Demek istediğim, burada Johanna Mason'dan bahsediyorduk. Ama Pita'yı hayatta tutmak yönünde kararlı çabalarının başka nasıl bir açıklaması olabilirdi? Katniss, tıkaç yanında mı? Finnick'in sorusuyla düşüncelerimden sıyrıldım. Tıkacı kemerime bağlayan asmayı kesip metal boruyu ona uzattım. Ve işte çığlığı tam o anda duydum. Öyle korku ve acı doluydu ki kanım dondu. Bir o kadar da tanıdık. Tıkacı yere attım, nerede olduğumu, ileride beni nelerin beklediğini tamamen unutarak sadece ona ulaşma ve onu koruma güdüsüyle deli gibi koştum. Tehlikeye aldırmadan, asmaları, dalları ve beni ona ulaşmaktan alıkoyabilecek her şeyi yararak sese doğru koştum. Küçük kız kardeşimin sesine doğru. Nerede? Ona ne yapıyorlar? Prim diye haykırdım. Prim. Aldığım tek cevap sıkıntı dolu yeni bir çığlık oldu. Buraya nasıl geldi? Neden oyunlara dahil oldu Prim? Asmalar yüzümü, kollarımı kesiyor, yerdeki bitkiler ayaklarıma dolanıyordu. Ama ona yaklaştım, yaklaştım. Artık çok yakındım. Alnımdan akan terler iyileşme yolundaki asit yaralarımı dağılıyordu. Oksijenden tamamen arınmış gibi görünen, ılık ve nemli havadan biraz olsun fayda görebilmek için hızlı hızlı nefes alıp verdim. Prim öyle tuhaf bir ses çıkarıyordu ki, öyle kaybolmuş, telafisi olmayan bir ses. Bu sesi çıkarmasına neden olmak için ne yaptıklarını tahmin dahi edemiyordum. Prim, bir yeşillik duvarını adeta parçalayarak açtım ve küçük bir açıklığa çıktım. Sesi tam başımın üstünde tekrar duydum. Başımın üstünde mi? Kafamı arkaya attım. Yoksa onu bir ağaca mı hapsettiler? Çaresizlik içinde dalları taradım ama hiçbir şey göremedim. Yalvaran bir sesle Prim dedim. Onu duyuyordum ama göremiyordum. Bir sonraki sızlaması bir zil sesi kadar berrak çıkıyordu. Artık sesin kaynağı konusunda hiç şüphem yoktu. Ses, başımın yaklaşık 3 metre kadar yukarısında kalan bir dala tünemiş ibikli, küçük siyah bir kuştan geliyordu ve anladım. Bu bir zevzek kuş. Daha önce hiç zevzek kuş görmemiştim. Ayrıca artık soylarının tükendiğini sanıyordum. Bir an için ağacın gövdesine yaslanıp kuşu, mutasyonu, öncüyü, babayı inceledim. Zihnimde bir bülbül canlandırıyor, bir zevzek kuşla birleştiriyor ve benim alaycı kuşumu ortaya çıkarmak üzere nasıl çiftleştiklerini görebiliyordum. Bu kuşta bir mutta olduğunu ele verecek hiçbir şey yoktu. Gagasından dökülen ve priminkine dehşet verici ölçüde benzeyen ses dışında. Gırtlağına bir ok atıp onu susturdum. Kuş yere düştü. Okumu çıkardıktan sonra işimi sağlam almak için boynunu kırdım. Sonra beni dehşete düşüren bu şeyi ormana fırlattım. Hiçbir açlık duygusu beni bu kuşu yemeye itemezdi. Kendi kendime gerçek değildi dedim. Tıpkı geçen seneki mutasyon kurtların ölü haraçlar olmamaları gibi. Bu oyun kurucuların sadist bir hilesinden başka bir şey değildi. Finik, canhıraş açıklığa ulaştığında beni bir yosun parçasıyla okumu temizlerken buldu. Katniss, aslında hiç iyi hissetmememe rağmen sorun yok, iyiyim dedim. Kız kardeşimi duyduğumu sandım ama kulakları sağır edecek tizlikte bir çığlık sözümü kesti. Bu farklı bir sesti. Prim'in sesi değil, bir başka genç kadının sesiydi. Tanımıyordum. Ama Finik'in üzerindeki etkisi çok hızlı oldu. Yüzünün rengi soldu, göz bebeklerinin korkuyla irileştiğini görebiliyordum. Onu sakinleştirebilmek için elimi uzatarak Finik bekle dedim ama ok gibi fırladı. Tıpkı benim Prim'in peşine düştüğüm gibi aklını yitirmiş halde kurbana doğru koştu. Finik diye seslendim ama dönmeyeceğini ve akılcı bir açıklama yapmamı beklemeyeceğini biliyordum. Bu yüzden bana da onu takip etmek düştü. Çok hızlı ilerlemesine rağmen izini sürmek fazla çaba gerektirmiyordu çünkü arkasında açık ezilmiş bir yol bırakıyordu. Fakat kuşun sesi en az çeyrek mil uzaktan ve tepenin üst kısmından geliyordu. Finik'e ulaştığımda soluk soluğaydım. Dev gibi bir ağacın çevresinde daireler çiziyordu. Ağacın çapı nereden baksanız 1 metreden fazlaydı ve dalları en az 6 metreden başlıyordu. Kadının çığlıkları yeşilliğin arasından bir yerden geliyordu ama zevzek kuş tamamen gizlenmiş durumdaydı. Finik de hiç durmadan bağırıyordu. Annie panik içindeydi. Ona ulaşmak imkansızdı. Bu yüzden her halükarda yapacağım şeyi yaptım. Yandaki ağaca tırmanıp zevzek kuşun yerini belirledim ve okumla yere indirdim. Kuş doğruca yere, Finik'in ayaklarının dibine düştü. Finik kuşu eline aldı ve yavaş yavaş aradaki bağlantıyı kurdu. Ben yere yanına indiğimde hiç olmadığı kadar çaresiz görünüyordu. Her şey yolunda, Finik. Bu sadece bir zevzek kuş. Bize oyun oynuyorlar dedim. Gerçek değil, o senin. Annie'nin değil. Hayır, Annie değil ama ses onundu. Zevzek kuşlar duydukları sesleri taklit ederler. O çığlıkları nereden edindiler Katniss? Bunun ne anlama geldiğini idrak ederken yanaklarımdaki bütün kanın çekildiğini hissettim. Ah, Finik, sen onların... Cümlemi tamamlamama izin vermeden aynen öyle düşünüyorum Katniss dedi. Gözümün önünde beyaz bir oda ve bir masaya bağlanmış Prim canlandı. Maskeli, tulumlu karaltılar ona bu sesleri çıkarttırmak için uğraşıyorlardı. Bu sesleri elde etmek için bir yerlerde ona işkence ediyorlardı ya da çoktan ettiler. Dizlerimin bağı çözüldü, yere çöktüm. Finik bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama onu duyamıyordum. Kulaklarım nihayet duyar hale gelince algıladığım ilk ses sol tarafımdan gelen yeni bir kuş sesi oldu. Ve bu defaki Gale'in sesiydi. 33. ayrımın sonu. Sayfa 358. Devamı 34. ayrımda.